Ayrım 11.
Bahçeden nefretle başını çevirdi. Ya bu oda, ya bu mobilyalar, şimdi simsiyah görünen şu koyu fes rengi halının üstünde küçükken kim bilir kaç defa emekledi. Tavandan sarkan şu billur avizenin lambası kim bilir kaç defa, kaç sıkıntılı gecenin karanlığında yarı uykuda bir göz gibi açıldı. Genç kız öteye beriye süs diye konulmuş şeyleri, etajerleri, aynaları, duvardaki levhaları birer birer söküp atmak, kırıp parçalamak istiyordu. Bu evin içinde her şey ve herkes ona hiç bu akşamki kadar sevimsiz, eski ve tahammül edilmez görünmemişti. Bu konağın çivisinden, tahta budağından kapılarına ve damına varıncaya kadar her noktasından ayrı ayrı nefret ediyordu. Kalbine hedefi muayyen olmayan bir kin, kör bir yılan gibi sarmıştı. Bu yılan her tarafını sanki mütemadiyen sokuyor ve sanki her soktuğu yer derhal iltihaplanıyordu. Öyle ki az zaman içinde bu iltihap bütün mevcudiyetini sardı. Konuşması bir haykırma, kımıldanışları birer kıvranış halini aldı. Konakta kavga etmediği kimse kalmadı. Her gözde kendine karşı bir hareket seziyor ve her sözde sinirlerini tırmalayan bir sitem buluyordu. Bir gün biraderi Cemil, safiyetle, "Faik hiç görünmüyor, acaba nerelerde?" diyecek oldu. Seniha az kaldı çocukla dövüşecekti. Diğer bir gün babası Servet Bey kendisine dair bir iki fikir söylemek istedi. Neredeyse üstünü başını parçalayacaktı. Başka bir gün annesi ağzından "Maşallah şişmanlıyorsun, kalçaların öyle bir genişledi ki" tarzında bir söz kaçırıverdi. Hemen döndü. "Allah göstermesin, size mi benzeyeyim istiyorsunuz?" dedi. İki hizmetçi küçük hanımın azarlamalarını tahammül edemeyerek ve ağlayarak çıkıp gitti. Büyük babasının etrafında her an üstüne atılmaya müheyya, hazır bir yabani kedi gibi kabararak, homurdanarak dolaşıyordu. Gözlerine hiç bu kadar fena bir bakış gelmemişti. Bu gözlerin gittikçe koyulaşan rengi altında yırtıcı kuşların bakışlarında vahşi huşunet seziliyordu. Çok geçmedi, Seniha bu ihtilalci, yakıcı ve kızgın halden sıyrılıp bir başka vaziyet aldı, bir başka tavır takındı. Dalgın, sinsi ve esrarlı oldu. Yüzünde gizli bir niyeti, bir düşüncesi olanlara mahsus gölgeler dolaşıyordu. Saatlerce bir köşeye çekilip avurdunu ve dudaklarını kemiriyor, gözleri belirsiz bir noktaya dikilip kalıyor, sonra birden hatırına gayet mühim ve acele bir iş gelmiş gibi hemen odasına koşuyor, çabuk çabuk giyiniyor ve tek başına kimseye haber vermeksizin sokağa fırlıyordu. Sokakta ise akşam geç vakte kadar kaldığı oluyordu. Nereye gidiyor, kimden geliyor, kimse soramıyor, anlayamıyordu. Seniha'nın bu hali o kadar kayıtsız, o kadar rahatına düşkün Madame Kronski'nin bile merak ve tecessüsünü celbetti. Hareketlerini tahkike, tetkike koyuldu, hatta bir defa arkasından takibe bile çıktı. Fakat belli başlı hiçbir şeyi anlayamadı. Yalnız Levanten dostlarından Madame Kraft'ın Pangaltı'daki evine sık sık girip çıktığını öğrendi. Bu geçkin ve dul bir Avustralyalı kadındı. Madame Kronski onu Naim Efendi konağına akrabalarından biri olarak tanıtmıştı. Pekrint, hoş, cana yakın, neşeli bir kadın olmaktan başka dikkati çekici hiçbir hali yoktu. Evi belki bir takım gizli kapaklı toplanışlara müsaitti. Fakat nasıl, ne dereceye kadar, kimlere, bunu anlamak kabil değildi. Madame Kronski, Madame Kraft'ın pek çok ağzını aradı. Lakin işittiği şeyler merakını fazlalaştırmaktan ziyade bir işe yaramadı. Bu kadın mütemadiyen Seniha bahsini kapatıyor, sözlerine bir takım havai bahisler üzerine çeviriyor ve mesela pek yakında Trieste'ye gideceğini, oradan Viyana'ya geçeceğini söylüyordu. Gerçi Naim Efendi'nin hemşiresi Selma Hanımefendi son zamanlarda Seniha'nın ahvaline dair pek çok şeyler bildiğini söylüyor ve biraderine her gün bir takım acı haberler gönderiyordu. Fakat bu haberler o kadar acayip, o kadar gerçeğe benzemez şeylerdi ki hiçbirine inanmak kabil olamıyordu. Mesela Seniha'nın bir zengin Amerikalı ile münasebette bulunduğu ve pek yakında birlikte Amerika'ya kaçacakları söyleniyordu. Selma Hanımefendi bana gözüyle görmüş birisi hikaye etti. Geçen gün Pera Palas'ta bir hususi odada baş başa yemek yemişler diyordu. Amerikalının ismi ve şekli hakkında da ayrıca malumat veriliyordu. Lakin bütün saffetine rağmen bu malumata karşı Naim Efendi bile omuz kaldırıyordu. Günün birinde Selma Hanımefendi biraderine bizzat kendisi anlatmaya geldi. Biçare kadının geçen seneden beri bu ilk sokağa çıkışı, hele yıllardan beri Cihangir'deki konağa bu ilk gelişiydi. Bir öğle sonu dört tarafı kapalı tek katlı, küçük, eski biçim bir kupa arabası içinden onun çıktığını gören bütün konak halkı tasvire sığmaz bir hayret içinde kaldı. Hele arabacının yanında oturan redingotlu uşak yeniden atlayıp bu büyük hadiseye uygun bir heybetle zile bastığı zaman hizmetkarlar birbirine girdi. Selma hanımefendi bir şeyler emreden bir kumandan tavrıyla her önüne çıkanın hatrını soruyor ve her adımda bir tombul bacakları üzerinde durarak mütecessis etrafına bakınıyordu. Arkasında çenesi kısık bir ihtiyar kalfa ona ait eşya ile dolu bir küçük çanta taşıyordu. Bu çantanın içinde Selma hanımefendinin sigara takımları, terlediği zaman sırtına ve göğsüne konulmaya mahsus tülbentler, her ihtimale karşı bir taharet mendili ve bir tane de hasırlı gül suyu şişesi vardı. Şehir dahilinde bir saatlik bir ziyarete bile bir uzun sefere çıkar gibi giden bu muhteşem kadın, sokak kapısından itibaren her merdiven basamağında bir uzun soluk alarak sofada kendisine istikbali çıkan Tekine Hanım'la ayak üstünde bir hayli konuşarak, bin türlü merasim, bin türlü erkan ile ancak yarım saatte ağabey Naim Efendi'nin odasına vasıl olabilirdi. Evvela bir genç kız tavrıyla ihtiyar adamın elini öptü. Sonra tekrar o tantanacı tavırlarını avdet ederek ağır bir mindere kuruldu, çantasını yanına istedi, kalfasına ''Haydi sen git'' dedi. Sekine Hanım'a ''Sen dur'' emrini verdi ve birkaç dakikalık bir sükuttan sonra nihayet gür sesini koyuverdi. ''Beğendiniz mi bana yaptığınız işi?'' dedi. ''Beni akıbet yeminimi bozmaya mecbur ettiniz. Kefaretini vereceğim. Günahı kalırsa boynunuza olsun. Evinize geldim çünkü gelmeseydim beni hafakanlar boğacaktı. Haber haber üstüne gönderdim. Bir cevap vermezsiniz. Yanınızda sözümün o kadar mı hükmü kalmadı bilmem ki. Ayol, rezaletiniz ayyuka çıktı. İstanbul çalkalanıyor, sizin vazifenizde değil. Ne yapmalı, ne demeli? Sizi ikaz için. Söyleyiniz. Ta boğazınıza kadar çamur içine batmışsınız. Neredeyse boğulacaksınız. Size haber veriyorum, haykırıyorum. Başınızı döndürüp bu kadın da ne diyor diye bir kere bakmıyorsunuz bile. Günün birinde şıpladak gözünüz açılacak ama iş işten geçmiş olacak. Müthiş iri siyah gözlerini Sekine Hanım'a çevirerek, yine nerede o? Nereye kaçtı? Nereye gitti? Kiminle? Söyle bakayım. Sekine Hanım kıpkırmızı kesildi. Selma hanımefendi, neye kızarıyorsunuz? Cevap versene, kızın nerede diye sordu. Bari akşama dönecek mi? Onu da bilmiyor musunuz? Maşallah ne ana ne baba, ne büyük baba. Sonra yavaş yavaş tane tane küçük bir çocuğa nasihat veren bir insan sesiyle kaç aydan beri Seniha'ya dair işittiği şeyleri hikaye etmeye başladı. Bunların bazısı en hayali masallardan farklı değildi. Bazısı şeytanca uydurulmuş iftiralara benziyordu. Bazılarında ise epeyce hakikat kokusu vardı. Fakat Selma hanımefendi bunları öyle bir katiyet ve ciddiyetle anlatıyordu ki ne Naim efendi ne Sekine Hanım bir dakika şüpheye düşmeksizin hepsine birden iman edercesine inandılar. Acayip şey, acayip şey. Bu saatte kadar nerede kalabilir? Çıkarken hiç kimseye bir şey söylemedi mi? Odasını da mı kilitledi? Niçin? Her zaman kilitler miydi? Sus sus, babam duymasın. Merakından çıldırır. Mutlaka ahbaplarından birinin evine gitmiş. Bırakmamışlardır. Neredeyse bir haber gelir. Nafile bu kadar telaşa düşmeyelim. Servet Bey ile karısı Sekine Hanım gece saat 10'da konağın büyük sofasında ayakta yavaş yavaş telaşlı telaşlı böyle konuşuyorlardı. Seniha o gün sabahtan çıkmış ve henüz konağı avdet etmemişti. 2 saatten beri şehnişinden sokağa gözetleyen Madame Kronski yüzünde büyük bir endişeyle konuşulanların yanına geldi. Daha görünürde kimseler yok. Merakımdan çatlayacağım dedi. Bari uşaklardan birini aramaya göndersek. Bunun üzerine Servet Bey dışarıya seyirtti. Uşaklardan birini Seniha'nın bulunması muhtemel olan evlere, diğerini sokaklarda dolaşmaya, köşe başlarında beklemeye gönderdi. Fakat gece yarısına doğru bu adamlardan her ikisi de Seniha'ya dair ufacık bir malumat elde etmeksizin şaşkın ve ümitsiz avdet ettiler. Bermutat o kadar kayıtsız olan Servet Bey yerinde duramıyordu. İkide bir sokağa fırlıyor, gecenin sessizliğini dinliyor, uzaktan uzağa aksi duyulan ayak seslerine kulak veriyor ve sonra acayip şey diye söylenerek tekrar içeriye giriyordu. Saat 2'ye doğru Cemil geldi. Kapı çalınır çalınmaz hepsi birden Seniha Zanlı ile aşağıya koşmuşlardı. Baktaki karşılarına Cemil çıktı. Servet Bey hiddetinden sesi kısılmış oğlunun üzerine atıldı. ''Söyle ablan nerede?'' diye haykırdı. Genç adam şaşırdı kaldı. Nihayet belki bir şey öğrenebiliriz fikriyle Seniha'nın oda kapısını kırmaya karar verdiler. Bu fikir evvela Cemil'e geldi ve nitekim kilidi sökendi o oldu. Servet Bey elinde bir büyük lamba odasına girdiler. Her şey yerli yerinde duruyor ve dikkati çekecek hiçbir şey görünmüyordu. Cemil hemşiresinin yatağını karıştırdı. Masaların üzerine baktı, koltukları, sandalyeleri yerlerinden oynattı. Genç adam gecenin bu ilerlemiş saatinde kendine bir polis hafiyesi rolü oynamak fırsatını veren hadiseden memnun ve eğlenmiş görünüyordu. Dedi ki, şimdi dolabı ve sürgüleri açalım. Servet Bey endişeli gözlerle oğlunun yüzüne baktı. Neden, niçin? Zira o anda her ikisinin de aklına aynı zaman aynı şüphe gelmişti. Cemil eğildi, aynalı dolabın altındaki uzun sürgüyü açtı. Burada Seliha'nın ayakkabıları dururdu. Şimdi bunlardan hiçbir tanesi görünmüyordu. Genç adam gittikçe artan bir telaşla dolabın yan taraflarındaki küçük gözleri birer birer çekmeye başladı. Hepsi de bomboştu ve bu gözler her çekilişte Cemil'in elinde sallanıp kalıyordu. Madame Kronski, "Aman mücevher çantasına bakınız," dedi. Bu mücevher çantası aynalı dolabın iç gözünde bir rafın üstündeydi. Fakat Cemil sapından tutup da yere indirince içine açıp bakmaya bile lüzum görmedi. Zira çanta o kadar hafifti. Sekine Hanım ayakta duramadı, bir koltuğa yığıldı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Servet Bey'in elinde lamba titriyordu. Madame Kronski son iki ay zarfında Seniha'yı pek çok defalar bir takım irili ufaklı paketlerle çıkarken gördüğünü şimdi hatırlıyordu. Kendi kendine ne budala kadınmışım ki hiçbir şey anlayamadım dedi. Cemil en son çektiği boş sürgü elinde şaşkın şaşkın odadakilerin yüzlerine bakıyordu. O gece bir ölüyü bekler gibi Seniha'nın boş yatağı önünde aydınlığı gittikçe azalan lambanın etrafında sessiz ve gamlı sabaha ettiler. Servet Bey fena halde düşkün, yorgun ve ümitsiz görünüyordu. Sekine Hanım ağlamaktan gözleri şişmişti. Yalnız Cemil ile Madame Kronski ara sıra birkaç kelime konuşuyorlar ve birbirini uyandırmaktan korkar gibi birdenbire susuyorlardı. Madame Kronski, "Yarın her şeyi öğreneceğim. Mutlaka, mutlaka," diyordu. "Şimdiden elimde birçok ipucu var. Şimdiden kiminle gitti, nasıl oldu, yavaş yavaş anlıyorum." Cemil birdenbire, "Ha," dedi. "Şimdi ben de hatırlıyorum. Bir gün Ferdiye Hanım'ın evinde Madame Kraft ile baş başa konuşuyorlardı. Kulağıma ara sıra bazı vapur ve şehir isimleri çarpıyordu. İki defa Madame Kraft'ın, "Niçin, ne mani var, benimle beraber evvela Viyana'ya kadar gelirsiniz," dediğini işittim. Seniha gözünün ucuyla beni gösterdi ve ona parmağıyla sus işareti yaptıydı. Madame Kronski, "Benim de yarın ilk başvuracağım yer Madame Kraft'tır," dedi. "Bugünlerde Trieste mi?" "Ha ha, o gün konuşuyorlarken birkaç defa Trieste dediklerini işittim. Trieste'ye gitmek ne acayip fikir." Servet Bey bu sözleri işitmiyor, dinlemiyor gibiydi. Göz kapakları şişmiş, ağzının iki uçları aşağıya doğru çekilmiş, bir gecede 10 sene ihtiyarlamış görünüyordu. Bu alafranga adam birkaç defa Madame Kronski'yi tersledi ve "Şimdi babama ne söyleyeceğim?" diyerek hıçkıran karısının yüzüne "Ey sen de!" diye bağırdı. O kadar kabalaşmıştı. Sabahleyin Seniha'nın kaçışı, havadisi konağın içine bir ölüm gibi yayıldı. Bu haberi Naim Efendi'den ne kadar saklamak istedilerse de kabil olmadı. O da ertesi gün akşama doğru bütün felaketi öğrendi. Fakat bu felaketi ekseri asil ruhlarda müşahede olunan sakin ve sarsıntısız bir elemle karşıladı ve kızıyla damadını teselli eden o oldu. Bir hafta Seniha'dan ses seda çıkmadı. Fakat yapılan tahkikattan epeyce şey öğrenildi. Madame Kronski'ye göre Seniha'nın Madame Kraft'la beraber Trieste'ye gittiği muhakkaktı. Zira genç kızın ortadan kayboluşu ile bu kadının İstanbul'dan ayrılışı bir güne tesadüf ediyordu. Cemil bu esrarlı maceraya dair Faik Bey'den daha vazıh şeyler öğrendi. Kasımpaşa'nın oğlu hemen hemen başından beri işin içinde gibiydi. Seniha 2 aydan beri Avrupa'ya gitmek için hazırlanıyormuş. Ne kadar elmasları varsa hepsini satmış. Eline 1500 liraya yakın bir para geçmiş. Bu paranın bir kısmıyla giyime süse dair birçok eşya almış. Hatta bu alışverişlerin ekserisinde Faik Bey de onunla berabermiş. Genç adam Cemil'e demiş ki, "Bütün bunlardan bahsetmeyin lüzum görmedim. Zira doğrusu hepinizin haberi var zannediyordum. Hatta kendisine kaç defa bekle beraber gidelim dedim dinle. Çünkü ben de nasıl olsa 15 güne kadar gidiyorum. Haberin yok mu? Brüksel sefaretine 1. katip tayin edildim." Faik Bey'in Cemil'e verdiği malumat işte kapalı bir taraf bırakmıyordu. Fakat Seniha hakikaten Madame Kraft'la beraber mi gitti? Nereye gitti? Niçin gitti? Gittiği yerde ne kadar zaman kalacak? Ne yapacak? Bu noktalar bir türlü aydınlanamadı. Servet Bey hariciye nezareti vasıtasıyla Akdeniz'in bütün ecnebi limanlarındaki Osmanlı konsoloshanelerine birer haber göndertmek istiyordu. Fakat ne diye, ne yapmak için bilemiyordu. Naim Efendi resmi mahafili, makamları bu işe karıştırmanın hiç taraftarı değildi. Hadisenin vukuundan ziyade şuyuğundan, yayılmasından korkuyordu. Hele iş matbuata düşecek diye iç titriyordu. Bekleyelim, sabırlı ve mütevekkil olalım diyordu. Bekleyelim, elbette gelir. Fakat ihtiyarın bütün sükun ve ihtiyatına rağmen İstanbul'da Naim Efendi'nin torununun kaçışından haberi olmayan kalmadı. Cihangir'deki konağa kimisi mütecessiz, kimisi şaşkın ve mahzun, birçok kadın misafir geliyordu. Bunların Sekine Hanım'ın yüzüne bir acayip bakışları, bir nasıl oldu, nasıl geçti diyen tavırları vardı ki insanda tırmalanmayan asap bırakmıyordu. Alem nazarında Sekine Hanım bu hareketi türlü türlü tefsirlere yol açtı. Bazı kimselerce bu büyük bir rezalet, bazılarınca hazin bir felaketti. Mesela Seniha'nın arkadaşları, başta Nuriye ve Neyire hanımlar olmak üzere bu hadisenin bütün ayıp taraflarını görüyorlardı ve diyorlardı ki, Seniha, Madame Kraft gibi bir kadının elinde, oralarda ne olacak? Mutlaka fuhşa düşecek. Zaten o zamanlarda bir fahişeden ne farkı kalmıştı? O ne giyiniş, o ne sürme çekiş, nasıl gülüş, nasıl yürüyüştü? Seniha'nın kaçışı üzerine en müthiş darbeyi yiyen kalp, Cedis'in kalbi oldu. Bu vakanın biçare çocukta hasıl ettiği şey tasvire sığmaz derecede trajikti. O büyük amcasının torunu çirkin bir ölümle ölmüş zannediyor ve kaç defa sesini dinlediği, etine dokunduğu, yanında günlerce yaşadığı bu kız ona şimdi bu hadisenin etrafında hasıl olan dedikoduların, zanların, iftiraların, şaiaların dokunduğu esrar perdesi arkasında şekli daima değişen acayip bir hayalet gibi görünüyor. Hakkı Celis, Seniha'nın bir zamanlar hakikatte mevcut olduğundan şüpheye düştü. Bu kız genç adam için kitaplarda tanıdığı hayali kızlardan biri gibiydi. Muhayyilesinde Desdemona'ların, Juliet ve Madame Bovary'lerin arasına karıştı. Bununla beraber Seniha, Hakkı Celis üzerindeki nüfuzundan bir şey kaybetmedi. Zira muhayyilesiyle ve muhayyilesi için yaşayan bu genç için kitaplardaki kızlar hayattaki kızlardan daha az canlı ve daha kudretsiz değildir. Belki eliyle tutmadığı, gözüyle görmediği, fakat ruhlarını öğrendiği bütün o sahne ve roman örneklerinin kalbiyle alakaları, adi hayatta görüp tanıdığı et ve kemikten mahlukların alakalarından pek çok ziyadeydi. Bahusus Seniha'nın Faik Bey'i İstanbul'a bırakıp gidişi bütün eski yaralarının üstüne tatlı bir teselli merhemi sürüyordu ve hatta Faik'i bir eski dert yoldaşı gibi seviyordu. Onu görmek, gidip onunla genç kıza dair konuşmak Hakkı Celis için en deruni ihtiyaçlardan biri haline girdi. Bir hafta içinde 3-4 defa eski rakibini aramaya gitti. Fakat yalnız son defasında bulmayı muvaffak oldu. Evvela hiç Seniha'ya taalluk etmeyen birçok havai şeyler konuştular. Hakkı Celis, Faik Bey'in için geldiğini bir türlü söyleyemiyordu. Neden sonra canını dişlerin arasına aldı ve dedi. Geçen gün konaktaydım. Seniha ablamdan hala haber yok. Nasıl haber yok? Ben dün bir telgraf aldım, Trieste'den. İşte bak dedi ve ceketinin cebinden yavaş yavaş çıkardığı bir deste mektup ve kağıt arasından bir telgraf ayırdı. Celis'e uzattı. Celis heyecandan dumanlanmış gözlerle sarı bir kağıdın siyah çizgileri üzerinde Fransızca şu mealde bir şey okudu. Trieste'ye vasıl olduk. Yarın Viyana'ya hareket ediyoruz. Orada 15 gün kalacağım. Adresimi bildiririm. Hakkı Celis bu telgrafı sahibine iade ederken artık biraz evvelki Hakkı Celis değildi. Faik Bey'den eskisinden bir kat daha nefret ediyordu ve Seniha onun için muhayyel olmak sinirini çoktan kaybetmişti. Bütün eski yaraları tazelenmişti. Faik Bey'in yanından nasıl çıktığını bilmedi. O sokaktan bu sokağa sapıyor ve her adımda bir kere kendi kendine şu cümleyi tekrar ediyordu. Demek onu hala seviyor, demek hala sevişiyorlar. Hem de ne sevişme, anasına babasına bir haber göndermek lüzumunu hissetmeyen bu kız ilk fırsatta aşığına telgraf çekiyor, adresini bildireceğini söylüyor ve denizlerin, dalgaların, uzun mesafelerin arkasından ona seslenmek imkanını buluyordu. Hakkı Celis zihni böyle karmakarışık oradan buraya, buradan oraya yürüyerek akşama doğru farkına varmaksızın ta Şişli'den Cihangir'e nasıl geldiğini hissetti. Niyeti konağa mı uğramaktı? Belki öyleydi, belki değildi. Uğrayıp ne yapacaktı? Uğramayıp nereye gidecekti? Hayatta hiç bu kadar gayesiz kaldığını bilmiyordu. Ona bulunduğu yolun önü uçurum, arkası uçurum gibi geliyordu. Yalnız bu akşam ilk defa olarak, yalnız bu akşam 2 seneden beri ömrünün mihveri olan sevgili varlığı ebediyen, çaresiz ve avdetsiz kaybettiğini duydu. Ümit ve teselli kapısı 20 yaşında bu gence ilk defa olarak bu akşam kapandı. Bu ilk felaket duygusunun önünde hissettiği şey acı bir şaşkınlıktı. Bir yol dönümünde ansızın tuzağa düşmüş bir adam gibiydi. Şu fark ile ki hiç çırpınmadık ihtiyacı duymuyor ve kendini mazlum bir teslimiyete terk ediyordu. Konağın civarında maksatsız ve avare bir hayli dolaştıktan sonra nihayet meçhul bir itilişe kapılarak içeriye girdi. Seniha gittiği günden beri konağın içine yaslı bir hüzün çökmüştü. Hiçbir mezarlığın içi bu kadar kasvetli değildi. Pencereler kapalı, perdeler inik, sofalar ıssız, merdivenler tenhaydı. Hizmetçiler birer yorgun hayalet gibi dolaşıyorlardı. Naim Efendi artık hiç odasından dışarıya çıkmaz olmuş, ihtiyar adam bu odanın içinde bir müzenin hücresinde acayip bir mahluk müstehasesi, fosili halini almış. Sekine Hanım gittikçe Flaman diye ressamlarının yaptığı o semiz mater dolorosalara benziyor. Böğründe bir gizli yarası var gibi çenesi tutulmuş, gövdesi kalçaları üzerine yığılmış, kendini güç taşıyor. Servet Bey'e gelince o bir histerik kadın gibi huysuzdur. Evin içinde mütemadiyen kavga edecek adam arıyor. Kır ve kırpık bıyıklarının altında dudaklarının gittikçe şişen ve uzayan bir hali var. Yemeklerden sonra Havana sigarasının kutusuna elini uzatmıyor bile. Geniş sofada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, ara sıra önüne tesadüf eden eşyaya bir tekme vuruyordu. Cemil ise artık eve hiç uğramıyordu. Haftada bir iki defa gömleğini değiştirmeye ve para istemeye gelirdi. Madame Kronski'ye hiç sormayınız. O sabahtan akşama kadar bir yığın eşyanın başında gözyaşı döken seferi bir kadındır. Birikmiş aylıklarının ancak bir kısmını alabildi ve artık memleketine gitmek için yola çıkmak üzeredir. İkide bir sesi hıçkırıkla dolu Servet Bey diyordu ki, ''İster misiniz onu gidip bulayım? Size namusum üzerine söz veriyorum. 15 gün içinde neredeyse bulurum.'' Servet Bey evvela öfkeli bir baba tavrı takınıyor, cehenneme gitsin diyor. O benim için artık ölmüştür. Sonra dönüp ihtiyar kadına bakarak ilave ediyor. Yalnız bir defa bilsek ki nerededir, bize bu kâfi. Çok geçmedi, nerede olduğunu bildiler. Zira Seniha, Faik Bey'e çektiği telgrafın bir aynını da babasına göndermişti. Hakkı Celis'in konağa girer girmez ilk öğrendiği şey bu oldu ve genç adam, Faik Bey de okuduğu cümleleri burada tekrar okudu. Gönlüne biraz inşirah, ferahlık geldi. Hatta ümide ve feraha benzer bir şey bile duydu. Kendi kendine, eve gittiğim vakit ben de kendi namıma böyle bir telgraf bulacağım dedi. Ve bunun üzerine artık konakta fazla kalamadı, bir an evvel evine gitmek istedi. Genç adam sokağa çıkınca adeta koşmaya başladı. Vakit geçti ve devir İstanbul'un en fena devirlerinden biriydi. O meşhum bozgundan sonra payitahta dökülen aç, çıplak, hasta kafilelerini şimdi Çatalca'nın yaralıları takip ediyordu. Gecenin ilk karanlığı çöker çökmez Sirkeci Garı'ndan itibaren şehrin muhtelif taraflarına doğru uzanan sokaklarda bir takım başlar, kanlı yüzler, sarkık kollar taşıyan ve birer tabuttan hiç fark edilmeyen araba dizilerinden başka bir şey görülmüyordu. Her kalpte bu arabaların sayısına göre son huduttaki mukavemete dair ümitler azalıyordu. Herkes birbirine bugün yarın diyordu ve ufuklarda geceleri bile top sesleri hiç dinmiyordu. Hakkı Celis şu saatte ne o top seslerini işitiyor ve ne yanı başından geçen arabaları görüyordu. Fikrinde bir düşünce, kalbinde bir emel vardı. Eve gidip Seniha'dan bir telgraf bulmak, bunun haricinde onun için hiçbir şey mevcut değildi. Naim efendiler ilk telgrafın arkasından bir ay içinde Seniha'dan 3 telgrafla 2 kart ve bir mektup daha aldılar. Telgrafın biri Viyana'dan, ötekisi Paris'tendi. Mektupla kart ise Berlin'den gelmişti. Genç kız telgrafında varış ve ayrılış haberlerinden başka kendine ait bir şey söylemiyordu. Kartında büyük babasına ihtiramlarını, saygılarını ve annesine muhabbetlerini söylüyordu. Fakat mektupta uzun uzadıya içini açıyordu. Diyordu ki, ''Baba, bir çocukluk ve bir delilik yaptım. Fakat kendi hesabıma hiç pişman değilim. Sizi endişeye düşürmüş olmaktan başka bir elem hissetmiyorum. Kaç senedir beni Avrupa'ya götürmek vaadiyle avuttunuz, oyaladınız. Düşündüm ki hayatımın sonuna kadar böyle boş vaatlerle avunup oyalanacağım ve ömrümün yegane gayesine vasıl olmadan öleceğim. Sizin yapamadığınızı ben kendi kendime yaptım. Zira bu arzu içimde kalmış olsaydı beni mutlaka zehirleyecekti. Bu muvakkat yokluğum ebedi bir ayrılışa tercih etmez misiniz? Zira orada kalmış olsaydım muhakkak intihar edecektim. Son zamanlarda kalbimi ne kesif bir kasvet istila etti. Beynime ne vahim ne korkunç bir fikir saplandı bilmezsiniz. Gözünüz önünde aylarca yalnız başıma çarmıhımı omzumda taşıdım da biriniz farkına varmadınız. Bu kızcağızda da ne oluyor demediniz. Bu yaptığım işten hissenize düşen keder, emin olunuz ki kendi hatanızın cezasıdır. Tabii onu yalnız siz çekeceksiniz. Her şey sırayla.